Ayrım 8. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 108. Caminin avlusuna voleybol sahası yaptık. Gençlerden bir takım oluşturduk. Gençlere voleybolun kurallarını öğrettim. Oynamaya başladık. Başladık başlamasına da camiye gelen yaşlılar tutturdular. Hasan Hüseyin Efendimizin başıyla oynuyorsunuz. Günah diye. Gençler de rahatsız. Büyüklere karşı gelinmez. Saygılı davranırlar büyüklere. Bir gün 50 yaşla 65 yaş arasını voleybol oyununa çağırdım. Günah dediler. Siz Hazreti Ali'nin uçurduğu kellelerle oynuyorsunuz dedim. Oynattım o gün. Öyle hevesli oynadılar ki hiç unutmam o günü. Ondan sonra her cuma dizilir voleybol oynayan gençleri seyrederler. Onların maçı bitince ihtiyarların maçı başlardı. O yılları nasıl özlüyorum. O kuşak kalmadı ki gideyim de bir maç yapayım. Top oynuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, kaynaştık. Kadife kaleli olduk ama okulun paraya, masrafa dayanan ihtiyaçları var. Sıkıntıya sokmak istemiyorum. Yavaş yavaş zaman içinde tamamlarız diye düşündüm. En büyük sorun da yiyecek sorunuydu. Evlerde süt, yoğurt, yağ, peynir ne varsa köyde hepsi bizim eve. Getiriyorlar ama biz rahatsız oluyoruz. Ne yapacağımı bilmiyorum. Maaşımızı aldık, yolluğumuzu aldık, paramız var, harcayacak yerimiz yok. Kışlık gereksinimlerimizi nasıl alacağız? Hendek çok uzak. Eşimle oturduk bir liste yaptık. Kışlık gereksinimlerimizi yazdık. Atla hendeğe inip alacağım. Korucu geldi ertesi günü. Selamı var komşuların dedi. Çarşıya zor gidilir. Yollar çamur olmadan, kar yağmadan ihtiyaçlarını alalım demişler. Buna pek sevindim. Yetecek kadar para verdim korucuya. İki at yükü isteklerim geldi. Paramızın dörtte biri bile harcanmamış. Ancak bakkaldan alınana para verilmiş. Başka yiyecekler evlerden gelmiş. Un, peynir, tereyağı ve kuru yiyeceklerin evlerden gelmiş olduğunu öğrendim. Bunun üzüntüsü içindeyim. Sıkıntısını çektim. Üzüntülü bir gün yaşadım. Komşular bunun farkında olmuş, birbirlerine gidip gelmeye başladılar. Devletim bana bol bol para veriyor, param var, lütfen bunların parasını alın dedim. Köyün yaşlılarından Şevki amcayı yollamışlar bana. Şevki amca, bizden gelen her şeyi almak zorundasın. Beğenmezsen evin arkasında dere geçiyor, döküverirsin oraya ama bize göstermeden. Balıklar yesin, kaplumbağalar yesin dedi. Biz sana bağımızdan, bahçemizden, tarlamızdan, kendi ürünlerimizden veriyoruz. Satın aldığımızdan değil, sattığımızdan veriyoruz dedi. Tartışması bile sıkıyordu, ter bastı beni. Öğleden sonra birkaç komşu geldi. Muhtar Cemil Keleş, üye Süleyman Sunman ve Mustafa Şahin. Söyleşimiz uzun sürdü. Bütün işlerim onlarla bitecek. Muhtar, bizden gelen sıkmasın seni. Şevki amcadan öyle duyduk. Sen bizim köylümüzsün, öğretmenimizsin. Köylümüz oldun. Senden ne saklayacağımız, ne sakınacağımız var. Bizim işimiz iyi, yoksulumuz yok. Varsıl değiliz ama yoksul hiç değiliz. Seviyorsan bizi, seveceksek seni, komşuluk, dostluk yapacaksak tarlamızdan çıkan her şeyi malın gibi kullanacaksın dedi. Kaç lira maaş alıyorsun hocam dedi Muhtar Cemil Keleş. 400 lira alıyorum dedim. Bu devlette de iş yok. 400 liraya ta Çorum'dan gelip de burada çalışılır mı dedi. Yine şaka yapmaya başladılar. Ne şişiyorsun, devlet bana bol bol para veriyor diye. Bu durumda sadakamızı, fitremizi de sana vereceğiz diye gülerek beni rahatlatmaya çalıştılar. Ama yine de rahatlayamadım. Komşularımıza yaptırdık ekmeğimizi. Onların ekmek yapma usulünü bilmiyorduk. Ekmek pişirmek için bizim düzenimiz yoktu. Ertesi hafta bir Çerkez fırını yaptım. Aynı fırınlara Balkan ülkeleri köylerinde de rastladım. Eşim hamur mayaladı, gereçleri daha önceden hazırlamıştık. Komşular geldi, kadınlı erkekli. Çalı çırpı ile kızdırdık fırını, ekmeği fırına attık. Çok güzel oldu ekmeğimiz. Tereyağı sürerek yedik fırından çıkan ekmekleri. Komşularımız çok beğendiler. Her gün ekmek pişirmeden kurtulurken yakacaktan da tasarruf sağlanmış oldu. Komşular ekmeklerini fırında pişirmeye başladılar. Sonra teknoloji uzun yolları yakın, zor günleri kolay eyledi. Şimdi yollar yapılmış, her gün arabalar gidiyormuş hendeye. Ekmek de pişiriyorlarmış ora köylerinde. 1954 yılının bir cumartesi günü ineceğiz hendeye. Maaşımı alacağım. Sırtımızda getirebildiğim kadar da alışveriş yapacağım. Karın üzerinde gide gele asfalt gibi yapmışlar yolları. Karlar erirse çamurdan inilmezmiş hendeye. Öyle dediler hendeye gidenler. Dağların karı erisin de gidelim, yollar çamur kurusun da gidelim dizelerini karacı olan sanki buralar için söylemiş. Dağların karı eriyip yolların çamuru çözülünce yol vermezmiş Karadere. Geçit yokmuş Sümbüllü'nün zor beyin düzünde. Bütün köylüler dökülmüş yollara. Hava güzel, yol güzel. Hendek'e doğru yürümek daha güzel. Hendek'e yaklaşırken karardı hava birden. Görünmez oldu balıklı dere. Belli değil Zor Bey'in bacalarından çıkan duman. Hava kar fırtınasına dönüştü. Çok yağacağı benzer kar. Göz gözü göremez oldu. 2 saat önce güzeldi hava. Aksu köyünden 43 Muhammed, Göksu köyünden Kulak Ahmet de arkamızdan yetişmişlerdi. Sümbüllü'ye doğru inerken ne güzel yürüdük. Kızılay'da, Beyoğlu'nda yürür gibi yürümüştük. Ya çok yağarsa kar, ya kapanırsa yollar, nasıl döneceğiz? Kimsenin umurunda değil. İşleri yok, güçleri yok. Ya benim okulum, çocuklarım ne olacak? Pazar günü kar 70 santimi buldu. Böyle giderse yola çıkmak olası değil. Köyümüzden bir kadınla 2 erkek daha var. Hendek'le rastladık onlara. Ne zaman yola çıkarsak birlikte çıkacağız. Sözleştik. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Sabahleyin ilçe milli eğitim müdürüne uğradım. Gidemedim dedim. Gitsen de yollamazdık. Öğretmen o kadar ucuz değil dedi Avni Akyol. Kaymakamlığa izin için yazı yazdı. Sonra ANAP'tan Milli Eğitim Bakanı oldu. Bir hafta izin alındı. Ertesi günü pırıl pırıl bir hava var. Karar verdik yola çıkmaya. Biri bayan, 5 kişiyiz. Hepimizin elinde sopa, düzüldük yola. Hanımla bana yol açtırmıyorlar. Elimize bir öğretmen geçti, o da zorla. Onu da öldüremeyiz diye şakalaşıyorlar. Ayşe yengeye ne deriz? Ne deriz Erol'a, Necda'ya? Ya ben ne diyeceğim sizin çocuklarınıza? Yürüyemediler yolu. Benim de selam mı yolladılar diyeceğim. 5 saatte ancak yolun yarısına varabildik. Artık kimse şaka yapmıyor, konuşmuyor birbiriyle. Önümüzde iz yok, yukarı çıktıkça çoğalıyor kar. Kurtulma umudumuz azalmaya başladı. Bayanla ben onlar kadar yorulmadık, yol açtırmadılar bize. Yanımızdaki bayan 15 gün önce bir delikanlıya kaçmıştı. Onlar daha çok gayret ediyorlar. Kocası ile kayınbirader kıyamıyorlar geline. Kar pamuk yatak gibi hoş görünüyor gözümüze, uyumak istiyoruz. Uyuyunca bir daha uyanmayacağımızın bilincindeyiz. Çaresiz kalınca yol açmaya başladık. Çok geçmeden kesildik. Dizlerimizde derman kalmadı. Karadere'ye vardık ama nasıl vardık, nasıl ulaştık onu anlatmak zor. Ölümle burun buruna, kulak kulağa geldik. Hem de umudumuz kesik olarak. Evleri kar kapatmış, iz yok evden eve. Çıkmamış kimse dışarıya. Seslendik Kadife Kale'ye, yolda kaldık diye. Yandı lüksler, yetiştiler bize. Koltuklarımıza girdiler, uçurdular köye. Günlerce alay ettiler bizimle. Ölseydiniz, kokmazdınız karın altında. Karlar erince çıkarır, mezarınızı da oraya yapardık deyince kahkahalar yükseldi. Haydi öğretmen çocuklarımızı okutuyor. Bunlar ne işe yarıyor? Ha varlar ha yoklar. Bazıları da amma insafsızsınız. Adamların dirisi işe yaramadıysa ölüsü bari işe yarasın. Kurtlar, tilkiler, çakallar karnını doyursun hiç olmazsa. Hem Musa Çetinkale'nin tavukları da kurtulur tilkilerden deyince kahkaha ile gülüyorlardı. Bu şakaların, esprilerin mimarı Rizeli Hasan'dır. Sizi Rizeli Hasan'la tanıştırmak istiyorum. Çünkü bunlar hep Rizeli Hasan'ın başının altından çıkar. Gecenin yarısı derin uykudayken 67 yaşındaki Ethem amcayı uykudan uyandırır. Ethem amca ne var, ne oldu deyince bir şey yok, yat yat der. Ethem amcaya küfür ettirirler, kahkahayla gülerler bu gecede. Rizeli Hasan'ın işi gücü insanları en ince ayrıntılarına kadar gözetlemektir. Gözetlediklerinden biri de Hacı Kadir'dir. Hacı Kadir Güney Mahallesi'nde oturur. Buralara ancak atla katırla gidilebilir. Ama yine de korkulur yürürken. Rüzgarı fırtınası bol, yaşamı zor yerlerdir buralar. Rüzgar esmeye başlayınca insan korkar. Hele gece yarısı esmeye başlayınca uyandırır insanı uykudan. Korkulu rüyalar görürsün. Hacı Kadir abdestini dışarıda alır her sabah. Öyle alışmıştır gençliğinden beri. Yine bir gün elinde ibrikle çıktı dışarı. Taşın üstüne oturdu, ibriği yanına koydu. Euzu billahi dedi, bismillahi diyemedi. Başını gökyüzüne kaldırmış, sakalının ucu karşı yakadaki Göksu köyünü gösteriyordu. Çatıya takılmıştı gözü. Rüzgar çatıyı atmıştı Aksu deresine. Nasıl da özenmişti evi yaparken, nasıl da güzel olmuştu çatı, daha kiremitlerini bile koymamıştı. Masrafla biraz emekle yeniden yapılabilirdi çatı. Ama Aksu deresinden getirilemezdi hava hattı olmadan. Hacı Kadir baktı, baktı. Abdestimi alıyorum, namazımı kılıyorum. Kimsenin malında gözüm yok, canında gözüm yok. Kimsenin ırzına zaten bakmam. Gene benim çatıya atıyorsun. Kılmayacağım bakalım, ne yapacaksın dedi. Fırlatıverdi elindeki ibriği Aksu deresine, çatının gittiği yere doğru. Kaçar mı Rizeli Hasan'ın gözünden? Yetiştirmiş de hemen beri mahalleye. Suyu boldur Kadife Kale'nin, sarptır su çıkmaz, diktir yürünmez, yamaçtır sulanamaz. Hacı Kadir'in umudu buluttur, yağmurdur, göktür. Islıdır Hacı Kadir'in tütün fideleri kazanda, bütün nüfus seferberdir. Düşerse bir damla yağmur hemen inecek toprağa fideler. Ama ne gezer, bulut sıyrılır, güneş gösterir yüzünü. Hacı Kadir kızmıştır, hemen yapıştırır sözünü. Utan utan, sırıt sırıt. Sevgili dostum Hacı Kadir, benim güzel dostum, kızma bana. Musa Hoca gizimi ifşa etti diye. Ben de kızarım arada yukarıdakine, ben de sitem ederim ama elime bir şey geçmez. Kara Havva da çok sitem etti, onun da eline bir şey geçmedi. Topal Hanım sitem etmedi mi? Onun eline ne geçti ki? Köyde Kara Havva derdi büyükler, biz Havva nine derdik. Savaşın savurduklarındandı Kara Havva. Karadeniz'den gelmişti bizim köye. Nasıl gelmişti, kim getirmişti, Arnavut'la nasıl evlenmişti, Arnavut'un anasıyla nasıl tanışmış, nerede tanışmış, o zaman usuma bile gelmedi sormak. Ne Kara Havva'yı sordum, ne de Topal Hanım'dan öğrendim. Zaten öğrenemezdim o zaman, küçüktüm, büyüyünce de düşünmedim hiç. Köyün mahsulünü mahvediyordu domuzlar. Bu kışın kökü kesilmeliydi domuzların. Kar çok yağmış, avcılar ormana dolmuştu. Silahlar patlıyor, köpekler havlıyordu. Vurulan domuzlar köye getirilecek, köpeklere yedirilecek. Domuz etine alıştırılacak. Sonra da nerede domuz varsa bulup çıkaracaklardı köpekler ormandan. Silahlar sustu, köpeklerin havlaması kesildi. Orman ıssızlaştı, sessizleşti. Vardı bunda bir şey. Merak etti köydekiler, hepsi ormana doğru bakıyordu. Çollu Memik köye doğru koşarak geldi. Kesler önünü, hayır mı diye sorular. Ne oldu dediler. Arnavut, Arnavut dedi. Ne olmuş Arnavut'a? Domuz çaldı öldürdü Arnavut'u. Sesler kesildi, gözler ormana dikildi. Yürüdüler ormana doğru. Kimse farkında değil. Çocuk işte koşarak gitmiş hanıma, Arnavut amcayı domuz öldürdü demiş. Arnavut'un anası hanım fırlamış dışarıya, sırtına bir şey almadan, ayağına bir şey giymeden, kimse engel olamamış. Çıplak ayakla karı yararak yetişmiş Arnavut'a. Yavrum demiş kapanmış üstüne. Kimse koparamamış. Herkes ağlamış, köy ağlamış. Topal Hanım ağlatmış, Kara Havva ağlatmış köylüyü. Ben hayal meyal hatırlıyorum, anlatılır bu olay hala, yazdığım gibi. O günden sonra Topal oldu hanım. Adı da Topal Hanım kaldı. Topal Hanım kimdir, nerelidir, nereden gelmiştir? Kara Havva gibi onu da bilen yok. Topal Tevfik'le nasıl evlendiğinin hikayesi anlatılır köyde. Topal Tevfik'in Topal olmadan önceki zamanını bilmiyorum. Benim tanıdığım zaman Topal'dı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de vurulmuş. Topal olmuş, köyün en yiğit adamı. Adı Topal Tevfik kalmış. Boylu boslu, kocaman, bıyıklı bir adamdı. Onu kimse yenemezdi düğünlerde. Bükülmezdi onun bileği. Taş gibiymiş pazuları, çocukluğumda öyle anlatırlardı. Topal Hanım'ın aslının Safranbolulu olduğu söyleniyordu. İstanbul'da zengin bir ailenin hizmetçisiymiş. Evlenmiş bir çocuğu olmuş hanımın. Kocası ölünce bir çocukla kalmış yokluk içinde. Sonra kara yazgısı Kara Tevfik'le karşılaştırmış onu. Hanıma çok zengin olduğunu, sürü sürü inekleri, koca koca konakları, sürüyle koyunları, keçileri olduğunu söylemiş. Böylece gelmişler köye. Kümes gibi bir eve tıkıvermiş hanımı. Aldırmamış hanım. Vurgunmuş Kara Tevfi'ye. Çocuğunu da büyütmüş köyde. Arnavut derlerdi. Arnavut'u hayal meyal hatırlıyorum. O zaman fidan gibi bir yiğitti. Ama Arnavut'un yiğitliği yetmemiş domuza. Varma üstüne, domuz yaralı demişler, saldırıyor demişler. Aldırış etmemiş Arnavut, yürümüş baltayla domuzun üstüne. Ateş edememişler, Arnavut'u vururuz diye. Domuzun dışarıya uzamış azı dişleri Arnavut'u belden aşağı, belden yukarı bölmüş ikiye. İşte Kara Havva'nın, Topal Hanım'ın kara yazgısı böyle sürüp giderken Faize nineyi de katayım, öyküleştireyim istedim. Olmadı, koşullar el vermedi. Koptum bizim oralardan ve böylece yazmadım, yazamadım. Topal Hanım'ın gözü yollarda kalırdı. Uzaktan bir atlı görse ayıngacı sanırdı. Ayıngacıların hepsi tanırdı Topal Hanım'ı. Her gelen ayıngacı bir okka tütün bırakırdı. O da tabakasını doldurur, bir duvarın dibine oturur, bastonunu yanına dayar, uzaklara bakar, bakar, ağlardı oğluna. Hiç unutmadı, unutamadı Arnavut'unu. Topal Hanım'ın Topal Tevfik'ten iki oğlu vardı. Ama Arnavut başkaydı. Babasızdı, kimsesizdi, garipti o. Anasının ilk göz ağrısı, bağrına bastığı ilk yavrusuydu. Domuzun Arnavut'u öldürdüğü kuzgunun dereye bakmadı. Hiç mi hiç, dönmedi bir daha o tarafa. Ne yemenin, ne içmenin, ne gülmenin tadını bulamadı ondan sonra. Arnavut Kara Havva'nın da tek umuduydu. Kimsesi kalmadı koca köyde Allah'tan başka. Ondan da umudu kesikti Kara Havva'nın. Parmak kadar çocukken atmıştı gurbet ellere de bir daha bakmamıştı yüzüne. Şimdi koca köyde ne yapsın Kara Havva? Emmisi yok, dayısı yok, halası yok, kardeşi yok. Daha kötüsü ölünce arkasından ağlayan bile olmayacak. Yıllarca gözü yolda kaldı Kara Havva'nın. Askerden, sivilden, gelen yolcudan, geçen çerçiden hep haber beklerdi. O kargaşada kaybolan ağabeyini, daha sonra yitirdiği anasını, babasını arar, onların haberini beklerdi. Köye bir yabancı gelse Kara Havva'dan önce öğrenen olmazdı kim olduğunu. Yıllarca gözü yolda o heyecanla yaşadı. Yıl 1935, o yıl başlamıştım okula. Havada U şeklinde uçan, göçüp giden turnalara bakıyorduk. Havva nine geldi, başını kaldırdı yukarıya. Baktı, baktı, bizim o taraftan geliyor diye boşanıverdi gözleri. Gözü kör olsun, yol yok, yolak yok, para yok, araç yok, hepsinin yerini özlem almış da düğümlene kalmış yüreklerde. Köy enstitüsünü bitirip köye döndüğümde Topal Hanım'da, Kara Havva'da, Faize Nine'de yaşıyorlardı. En yakın komşularımızdı. Yoksulluk bırakmamış yakalarını, özlem biraz daha katmerleşmiş, farkında olmadan yaşıyorlardı yaşadıklarını. Bir gün tek atlı bir araba ile patlıcan satmaya bir yabancı gelmiş köye. Ta Amasya'dan, arpayla buğdayla değiştiriyor patlıcanı. Patlıcan almaya gitmiş bir tasa koyduğu buğdayla Havva Nine. Satıcıyı görünce küt küt vurmaya başlamış yüreği, bir şey diyememiş. Elinde buğdayla geri dönmüş. Eve koyamamış, satıcının yanına koşmuş. Yine eve dönmüş, buğdayı koymuş. Gitmiş satıcının karşısında mum gibi durmuş. Bakınca adama hızlanmış kalp atışları. Geçmiş adamın karşısına, dayamış iki elini böğrüne. Bir cümle, bir cümlecik ağzından çıksın diye bekliyor garibim. Kimse farkında değil, satıcı hiç değil. Adam hiç konuşmuyor. Buğday alıyor, patlıcan veriyor. Arpa alıyor, patlıcan veriyor. Sonra yorulan belini doğrultunca adam görünce karşısında mum gibi duran Havva'yı yavaşça Havva demiş. Sonra Havva diye bağırmış, sarılmış boynuna Havva. Bundan sonrasını hancı şiirindeki dizeler gibi ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Kara Havva'ya anasının babasının öldüğünü anlatmış ağabeyi. Kara Havva kaybettiklerinin üzüntüsünü, bulduğunun sevincine katarak sarılmış ağabeyinin boynuna. Hep anlatmış. Üzülse de sevinse de hep ağlamak düştü payına Kara Havva'nın. Oğlu Merol tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Düzköy Sağlık Ocağı'na atamışlardı. Düzköylüler nereli olduğunu sormuşlar oğluma. Mecit Özülüyüm deyince Devlet Oğlan köyünü sormuşlar. Köyüm demiş, Kara Havva'yı sormuşlar, komşumuz demiş. Benim yapamadığımı yapmak, kavuşturmak istemiş Havva nineyi. İlişki kurmuş köyle, 2 ay oldu öleli demişler. Garibim Havva ninem, ben de çok üzüldüm. Görmedi düz köyü, çıkamadı Haçka yaylasına, göremedi yakınlarını. Yüreği özlem dolu gömüldü çamların altındaki mezarlığa. Belki bir taş bile dikili değildir mezarında garibin. Havva ninem, köyün anlattığından daha güzel olmuş. Doğanın yeşilliğiyle insanların güzelliği kucaklaşmış senin köyün Düzköy'de. Senin hasretini çektiğin Düzköy'ü gördük. Çıkamadığın Haçka yaylasına da çıktık, horon da tuttuk. Havva ninemin anısına oğlumla, gelinimle, kızımla, göremediğin köylülerinle, yakınlarınla. Ya Faize nine? Bizim köyde kadersizin biri de o. Aslında bizim köyün hepsi kadersiz. Bu 3 kadın kadersizden de kadersiz. Kimsesizlik bunların yoldaşı. Ağıt, gözyaşı, özlem, gülmenin yerini almış. Sevmeye, sevilmeye yer kalmamış yüreklerinde. Ağız dolusu gülememişler, özlemlerini görememişler. Öylece göçüp gitmişler bu dünyadan. Faize nine Erzurumlu. Erzurum'da askerden almış Faize nineyi Mustafa Çavuş. Mıstık Çavuş bölüğün gözde askerlerinden. Sarışın, mavi gözlü, oldukça yakışıklıymış. Faize görünce aşık olmuş Mustafa Çavuş'a. Mustafa Çavuş da ona. Faize'nin anası vebadan ölmüş, babası savaşta kalmış. İskender Ağa'nın 5 torunundan en büyüğü. Gelişmiş, serpilmiş, gelinlik çağına gelmiş. Anneleri vebadan ölünce dedelerinin dizinin dibinde günlerce ağlamışlar. Bir de babalarının künyesi gelmiş, analarının yokluğu yetmiyormuş gibi. Ebeleri zaten yok. Bükülüvermiş 5 çocuğun boynu. Günü geçmiş gül gibi. Dedeleri İskender Ağa bağrına basmış torunlarını, analarının babalarının yokluğunu duyurmamaya çalışmış. Duyurmamaya çalışmış çalışmasına da 5 çocuğun yükü de az değil. Savaş yılları, kıtlık var. Bir dilim ekmeğin kokusuna hasret herkes. Kazanda ot, kepek ne bulunuyorsa o pişiyor. Nişanlanmış mıslık çavuş Faize'yle, terhis olunca askerden onu götürecek memleketine. Tezkere almaya 3 aylık bir süresi kalmış. Mıslık çavuş her gün mangası ile Faize'nin kapısının önünden geçer, küçük pencerenin önünde oturduğunu görünce uzaktan da olsa onu selamlarmış. Faize'nin küçük kardeşleri pencerenin önünde iterek birbirini seyrederlermiş mıslık çavuşu. Mıslık çavuşun hoşuna gidermiş göz göze gelmesi, uzaktan da olsa onu görmesi. Arkadaşlarına sezdirmeden bakmaya çalışırmış ama arkadaşları da bilir bıyık altından da gülerlermiş. Günler geçmiş, mıslık çavuşun askerliği bitmiş, soyunmuş giyinmiş nişanlısının evine gitmiş. Faize'yi alıp gideceğini söylemiş dedesi İskender Ağa'ya. İskender Ağa uzaklara bakar, gözleri buğulanır, ak sakalına akan yaşları elinin tersiyle siler. Ne diyeyim, Allah yazdıysa der. Mıslık çavuş neşeli, Faize sevinçlidir. Kardeşleri sessiz üzgündür, sezdirmek istemez İskender Ağa üzüldüğünü. Oysa bulgur kazanı gibi kaynıyordur içi. Ne yapsın? Bir horanta eksik olacak başından. Hem Faizesi de kurtulur sefaletten. Birkaç komşu çağrılır, bağlılık şerbeti içilir. Mıslık çavuş maaşından biriktirdiği 5 altından ikisini İskender Ağa'ya verir. Ayrılık günü gelip çatar. Komşuları Faize'yi uğurlamaya gelirler. Komşularının hepsiyle teker teker vedalaşır. Dedesinin elini öper, boynuna sarılır, kardeşlerini birer birer kucaklar. Ağlamaya başlar. Dokunmuştur Faize'ye son günü. Faize çok ağlar. Bir daha onları hiç göremeyeceği sanki doğmuştur içine. Çıkarlar yola. Dedesi kapının önüne dikilir, donup kalır orada. Kardeşleri köyün arazisini çıkıncaya kadar koşarlar arkasından. Ağlarlar, kuzu gibi melerler. Faize döner ağlar, bakar ağlar, gözden kayboluncaya kadar ağlar. Kim bilir ne hayaller kuruyordur Faize. Güzel bir konağa gelin gidiyor, sürüyle koyunları inekleri olacak, tarlaya tohum götürmeye, bahçeden sebze ve meyve getirmeye bir de eşekleri olacak. Erkenden kalkacak, koyunları inekleri sağacak, yağ peynir yapacak, yoğurt mayalayacak, süt pişirecek. Sabah sabah karşı karşıya oturup içecekler sütlerini. Yolda hayal kuruyor, hem konuşuyorlar hem yürüyorlar. Kah yürürler, kah binerler. Trabzon'dan vapurla Samsun'a, oradan Amasya'ya kadar trene binerler. 50 kilometrelik yolu yürüyerek köye varırlar. Köyün pek farkı yoktur Faize'nin köyünden. Biraz daha yeşillik, o kadar. Aynı kıtlık, aynı yokluk burada da sürüyor. Bir dam, yani toprak yapının sağlam kalan odasına sığınırlar. Kimi kimsesi malı melali yoktur Mustafa Çavuş'un. Biraz borç, biraz komşuların yardımıyla bir çift öküz alırlar, çiftçiliğe başlarlar. Kütü kaderiyle düzgün kesilerek alnına dökülen kâkülleri hiç bırakmadı Faize'yi. 4 çocuğu oldu Faize'nin. Ortancısı benimle yaşıt, en yakın komşumuzdu. Yaşamı yokluk içinde geçti. 30 yıl önce Faize, dedem çoktan ölmüştür dedi. Umudu kesikti kardeşlerini görmekten de. Kardeşlerinin hasretiyle yanar tutuşurdu. Severlerdi Faize'yi köyde, Allah'ın garibi derlerdi, ondan hiçbir şey esirgemezlerdi. Mıslık çavuş çok döverdi zavallıyı, anam yetişirdi imdadına. Anamı görünce utanır, bırakır giderdi. Kadını dövmenin erkeklik sayıldığı yıllardı o yıllar. Öğretmen olduktan sonra yanına gittim, elini öptüm, hatırını sordum. Ölirem, kurban olirem sana, hoş gelmişsen dedi. Yaşlanmıştı, düzgün kesilmiş kâkülleri yine alnına dökülmüştü. Memleketinden haber aldın mı, gelen giden oldu mu diye sordum. Elini salladı, Kırklar Dağı'nın ta doruğuna baktı. Başını sağ tarafa çevirdi, çevirdi. Ballığın deredeki koca kayaya çakıldı gözleri. Yağmur gibi dökmeye başladı. Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey sormadım. Yıllardır özlemini çektiği memleketini görmeden, kardeşlerini, yakınlarını, görmeden köyünü, içmeden Erzurum'un suyunu, oğulları ile birlikte 10 kişinin taşıdığı tabutta çekti gitti bu dünyadan. 8. ayrımın sonu. Sayfa 120.